Ayrım 42.
Doktor Özel'in her türlü etik hatta hukuk yasalarını çiğnemesinde para ve ün kazanma hırsının başrolü oynadığı anlaşılıyor. Elbet bütün öteki şarlatanlar gibi Doktor Özel de bütün bu suçlamaları reddediyor. Hatta her fırsatta insanlığa yararlı olmaktan başka bir amacı olmadığını vurgulamaya çalışıyor. Bu da çok normal. Hatta Nietzsche'nin deyişiyle pek insanca. Tekrar hatırlatmaya bilmem gerek var mı? Benim burada yaptığım bir insanın davranışlarına bakarak onun kişiliği ve karakteri üzerine bir teşhis koymaktan ibaret. Tıpkı doktorların herhangi bir hastalığın belirtilerine bakarak hastalığa teşhis koymaları gibi. Ne var ki benimkisi semantik bir teşhis. Amacım zaman içinde olup bitenleri değil, bir şarlatanın anatomisini ortaya koymak olduğu için Doktor Özel'in piyasaya çıkışından bu yana neler olduğu konusunda zamanımız da el vermediğinden bilgiyi verecek değilim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki Doktor Özel'in zamanın Sağlık Bakanı'nın da katıldığı televizyonda yapılan bir açık oturumda kamuoyuna duyurulan ünlü keşif haberinden bu yana aradan yıllar geçtiği halde Profesör Doktor K. Cemal Güven'in demesine bakılırsa bugün ortada hiçbir müspet sonuç yoktur. Bakınız Bilim ve Teknik Cumhuriyet Eki sayı 249 sayfa 3. Doktor Özel 2'de bir ilacının piyasaya çıkmak üzere olduğunu bildirdiği halde bugüne kadar Nisan 1999 dediği çıkmamıştır. Ancak daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi bu konumuz açısından pek önemli değil. Bu nedenle bundan sonra Doktor Özel'le ilgili değerlendirmelerimi gazete ve dergilerde çıkan kendi beyanatlarına dayandırmakla yetineceğim. Bu konuda dayandığım ana kaynak Milliyet Gazetesi'nin 13-17 Mart 1988 tarihleri arasında zakkum dosyası başlığı altında yayınlamış olduğu bir dizi röportaj. Bildiğim kadarıyla Doktor Özel bu röportajdaki ifadelerini düzeltme veya tümüyle yalanlama yolunda herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Dolayısıyla orada söylediklerini en içten görüşleri olarak yorumlayabileceğime inanıyorum. Gazetede çıkan ilk yazının başlığı şöyle: Doktor Özel meydan okuyor. Kime meydan okuduğunu tahmin etmiş olmalısınız. Kendisine şarlatan diyen ortodoks tıp uzmanlarına. Bu yazıda söylediklerinden şarlatan olmak şöyle dursun, gerçek bir kurtarıcı olduğunu kanıtlamak istediği anlaşılıyor. Daha önce incelediğim birçok şarlatan örneğinde de görüldüğü gibi Doktor Özel de savunmayla yetinmeyip karşı saldırıya geçiyor, hatta kendisini eleştirenlere karşı ağır suçlamalarda bulunuyor. İlk yazının başlarında şöyle deniliyor: 11 Şubat 1988 akşamı TRT Haber programında kanser ilacının mucide olarak ilan edilmesinden hemen sonra bilim kurumlarından ve bazı üniversitelerden üzerine açılan yaylım ateşini hem biraz aceleci buluyor hem de Türk bilim ve tıp adamlarının kendimize güvenmeme hastalığına bağlıyor. Milliyet 13 Mart 1988 birinci sütun. Sonra kendisi şu açıklamayı yapıyor: karşı çıkanların büyük bir kısmı onkologtur, tümör üzerinde çalışanlar. Bana bir onkologdan mektup geldi. Sen bir operatörsün, nasıl oluyor da kanserle uğraşıyorsun, diyor. Bunun üzerine röportajı yapan gazeteci kendisine haklı olarak şu soruyu yöneltiyor: kimya bilimleriyle bir haşır neşir olmuşluğunuz var mı? Bu alanda çalışıp temel bilgilere sahip oldunuz mu? Elbet gazeteci bu konularda biraz daha bilgili olsaydı Doktor Özel'e çok daha ilginç sorular yöneltebilirdi. Ama aslında sayın doktorun bu soruya verdiği cevaptan bu konuda kendisine soru soran gazeteciden de bilgisiz olduğu anlaşılıyor. Dediğiniz doğru. Ben bilim adamı değil, cerrahım. Ama Muğla Devlet Hastanesi başhekimiyken bazı gözlemlerim oldu çevre hakkında. Bu işin üstüne gitmeye karar verdim. Takıldığım yerleri araştırdım. Tabii ki bir insanın kafasındaki bir projeyi sonuca götürebilmesi için kendine göre bir şeyler bilmesi gerekli. Takıldığım yerleri kitaplardan, temas ettiğim bilim adamlarından öğrendim. A. Y. Sütun 3. Ne kadar ilginç değil mi? Adam sözüm ona tıp fakültesini bitirmiş, üstelik cerrahlıkta uzman olmuş ama uzman olmanın ne demek olduğunun bilincinde değil. Her nedense aklına kanserle ilgilenmeyi, daha doğrusu kanserin ilacını bulmayı koyuyor ama insanın bu konuda kendine göre bir şeyler bilmesi gerekli. Takıldığın yerleri, bu deyim bile bence son derece manidar. Kitaplardan, daha olmazsa tanıdığın birkaç bilim adamından öğrenirsin, olur biter. Bunları sınava hazırlanan bir ilk sınıf tıp öğrencisi söylese güler geçersiniz ama kanserin ilacını bulduğunu iddia eden biri böyle konuşunca ister istemez ağzınız açık kalıyor. Düşünün ki kanser alanında uzman olmak için uzun bir genel tıp eğitiminden sonra farmakoloji, mikrobiyoloji hatta moleküler biyoloji konusunda öyle doktor Özel'in sandığı gibi kendince bir şeyler öğrenmek değil, pek çok şeyi öğrenmek, ayrıca bu konuda araştırma yapmak, birçok karmaşık aleti kullanmasını öğrenmek de gerekli. Gerekli ama gene de yeterli değil. Zira kanser hastalığının ilacını bulmak gibi son derece zor bir işe kalkışan kişinin ayrıca özel bazı yetenekleri de olması gerekli. Burada kanser hastalığının ilacı deyimini kendi adıma kullanmadığımı belirtmekte yarar görüyorum. Zira 150'den fazla çeşidi olduğu anlaşılan kanser hastalığının bir tek ilacı olamayacağı açıktır. Çeşitli dokuların hücrelerinde kansere yol açan moleküler mekanizmanın aynı olması nedeniyle belki kanseri önleyici tek bir yöntem bulmak mümkündür. Ancak tedavi edici yöntemlerin tek olabileceğini sanmıyorum. Hiç değilse bugünkü durumda türüne hatta durumuna göre değişik tedavi yöntemleri uygulandığı biliniyor. Üstelik bu iş aynı konuda şimdiye kadar yapılmış olan en önemli araştırmaları hatta araştırıcıları yakından tanımayı da gerektiriyor. Başka bir deyişle en önemlisi literatürü izlemiş olmanız da kesinlikle şart. Oysa doktor Özel yabancı dil bilmediği için bunu yapacak durumda da değil. E peki bu şartlarda bir insan elbet aklı başında bir insan demek istiyorum. Nasıl olur da bu derece yabancısı olduğu bir konuya üstelik 50 yaşından sonra el atma cesaretini gösterebilir? Merak ettiğiniz şeye bakın. Açıklaması son derece kolay. Bakın üstad bu konuda nasıl ahkam kesiyor. Bilimsel olarak her şeyden önce kendimize güvenimiz yok. Bilim adamı vasfıyla konuşan bir şahsın kendine güveninin tam olması gerekir. Televizyondaki açık oturumda gördünüz. Sizin bu buluşunuz bir yabancı dergide yayımlandı mı diye üstüne bastıra bastıra sordular. A.Y. Sütun 2. Besbelli ki Sayın Üstad bu sorudan çok rahatsız olmuş. Bir dergide bu konuda herhangi bir yazısı yayımlanmış mıymış? Yayımlanmış olsa ne çıkar, olmasa ne çıkar? Siz bir işi başardığınıza inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz ona bakın. Şarlatanların en belirgin özelliklerinden birinin kendi yeteneklerine karşı duydukları aşırı güven olduğunu daha önce de belirtmiştim. Belli ki doktor Özel de bunlardan biri. Ancak bilim adamı vasfıyla konuşan bir şahsın kendine güveninin tam olması gerekir sözü, bilim hakkındaki bilgisizliğini bütün çıplaklığıyla açığa vuruyor. Çeşitli vesilelerle ama özellikle Koch örneğinde belirtmeye çalıştığım gibi bilim adamının ister kendisinin isterse başkalarının ortaya attığı bir iddia karşısındaki temel tavrı şüpheciliktir. Yani doktor Özel'in deyimiyle kendine ve başkalarına güvenmemektir. Öz eleştirinin eleştiriden de önemli olduğunu bu vesileyle bir daha hatırlatmak isterim. Zira insan normal olarak kendine karşı daha bir gevşek veya hoşgörülü davranmak eğilimindedir. Dolayısıyla aklı başında bir bilim adamı meslektaşlarının eleştirilerine maruz kalmak istemiyorsa kendini eleştirmeyi bir alışkanlık haline getirmek zorundadır. Gallo'nun bu konuda söylediklerini hatırlayacaksınız. Buluşumuzdan emin oluncaya kadar günlerce gözüme uyku girmedi diyordu. Ancak doktor Özel'in bu tür kaygıları olmadığı anlaşılıyor. Tam tersine ona göre bilim adamının kendine güveni tam olmalıymış. Yayın konusuna gelince, genellikle şarlatanlar buluşlarını bir yazıyla hem de çoğu zaman en tanınmış dergilerde yayımlatmak isterler. Ancak bu yazılar hiçbir zaman hemen yayımlanmaz ve bu yüzden şarlatanlar bu dergileri çıkaranlara ateş püskürürler. Bizim doktor Özel'imizin öyle bir kaygısı da olmadığı anlaşılıyor. Zaten bu tip bir insanın doğru dürüst bir makale yazabileceği de çok şüpheli. Hem neden olsun ki? Adam kanserin çaresini bulduğundan emin, ne diye bir takım gereksiz zahmetlere girsin? Belki gene hatırlayacaksınız. Soğuk füzyonu gerçekleştirdiklerini iddia eden Pons ve Flaşman'a yöneltilen en büyük eleştiri, bilimsel standartlara uygun ayrıntılı bir makale yayımlamadan buluşlarını bir basın toplantısında kamuoyuna duyurmalarıydı. Böyle bir tutum bilimsel gelenek ve göreneklere aykırı. Zira bir buluş yaptıklarını iddia edenler, bilim toplumuna bu iddiayı denetleme imkanını sağlayacak her türlü bilgiyi en ince ayrıntılarına kadar vermekle yükümlüdürler. Denetlemesi zor, hele imkansız bir iddiayı, bilim toplumunun ciddiye bile alması beklenemez. Doktor Özel bu durumda ne yapıyor? Bulduğunu iddia ettiği zakkum usaresiyle iyileştirdiğini iddia ettiği bir veya birkaç hastayı kanıt olarak öne sürüyor. Usarenin kimyasal yapısı bile belli değil. Kanseri nasıl iyileştirdiği konusunda da dişe gelir bir açıklama yok. Ama bir kanserli hastayı iyileştirmiş mi iyileştirmemiş mi siz ona bakın demeye getiriyor. Doktor Özel nasıl kanser uzmanı oldu? Şimdi gelelim Doktor Özel'in o çok övündüğü kendine güvenini nasıl kazanmış olduğuna. Efendim, Almanya'da bir Türk kadınına ilerlemiş karın içi kanseri teşhisi konmuş ve umutsuz bir vaka olan bu kadın emekli olup Türkiye'ye dönmüş. Nereden duyduysa Doktor Özel'e başvurmuş ve Doktor Özel'in ünlü No ekstresi sayesinde 5 ayda iyileşmiş. Şimdi siz gelin de doktorun kendine güvenmekte haklı olduğuna inanmayın. Ama bir takım münafıklar buna da inanmamışlar. Sayın doktor şöyle yakınıyor. Almanya'da teşhis konuyor, karnında kanser bulunuyor. Orada tedavi edilememiş. Türkiye'de başka tedavi görmemiş. Sadece benim tedavim altında iyileşmiş. Şimdi siz olsanız ne düşünürsünüz? Gerçi sayın doktor bu soruyu gazeteciye yöneltiyor ama herhangi bir sıradan kişinin bu soruya vereceği cevap muhtemelen şu olacaktır. Adam haklı. İşte bir konunun uzmanıyla sıradan adam arasındaki temel ayrım da burada yatıyor. Aynen Doktor Özel gibi sıradan adam da bir A olayından sonra bir B olayının geldiğine bakarak A olayının B olayının nedeni olduğu sonucunu çıkarmaya eğilimlidir. Buna mantıkta post hoc ergo propter hoc yanılgısı dendiğini bir vesileyle daha önce belirtmiştim. Elbet insanlar her zaman bu yanılgıya düşmezler ancak Doktor Özel gibi ekstresinin kansere iyi geldiğine inanan bir kişinin yani işe özlemsel düşünüşün karıştığı durumlarda sözünü ettiği hastanın iyileşmesini ona bağlaması çok daha kolaydır. Bu da sadece Doktor Özel'in bilimsel düşünüşün en basit kurallarından bile haberdar olmadığını kanıtlıyor. Nitekim başkaları bu arada kanser uzmanları Doktor Özel'in hastasının kanser değil, karın içi iltihabı olduğunu söylemişler. O da anlaşılan buna çok içerlemiş. Ne zaman böyle bir açıklama yapsam, böyle şey olmaz diye ortaya çıkıyorlar diye yakınıyor ve ekliyor. Bu iş olmaz diyenlere benim söyleyeceğim şey, kendinize güvenin. A.Y. sayfa 3. Buradaki kendinize güvenin sözünün, bana güvenin anlamında kullanıldığını hatırlatmama bilmem gerek var mı? Şimdi gelelim Doktor Özel'in ünlü kanser ilacına. Bu Muğla yöresinde yetişen, zakkumdan, Doktor Özel'in özel yöntemlerle elde ettiği bir ekstre. Noreum oleander. Kendisi bir kimyacı veya farmakolog falan değil ama bu konuda müthiş iddialı. Benim bu usarıyı elde ediş şeklim ilktir buyuruyor. Eğer bu mucizevi ekstreyi nasıl elde ettiğini merak ediyorsanız sizi bir hayal kırıklığı daha bekliyor demektir. Zira üstad patenti için birçok patent bürosuna başvurmuş, dolayısıyla patentini alıncaya kadar bu işin sırrına vakıf olmanız söz konusu değil. Gerçi bu arada Profesör Doktor Ayhan Ulubelen, Doktor Özel'in biraz midesini bulandıran bazı açıklamalarda bulunmuş. Anlattığına göre National Institute of Health'de 25 yıl önce zakkum özünü araştırmışlar. Küçük dozlarda verilince tümörlerde %40-45 oranında azalmaya yol açıyormuş. Ancak kansere karşı zakkum özünden daha etkili başka bitkiler olduğu belirlenmiş. Gazeteci bunları Doktor Özel'e hatırlatınca sayın doktorun bir hayli sinirlendiği anlaşılıyor. Meğer kendisi de Amerika'daki patent bürosuna başvurmadan önce dünyada bugüne kadar neler yapılmış olduğunu incelemiş ve sonunda kendi usaresinin dünyada ilk olduğunu anlamış. Profesör K.C. Güven'in verdiği bilgiye göre zakkum bitkisi Antiller'de 4. yüzyıl, İslam tababetinde, Orta Amerika'da, Avrupa, Kuzey Afrika ve Hindistan'da kullanılmış. Türkiye'de halk ilacı olarak Fethiye yörelerinde kullanıldığını Zeybek tespit etmiş. Bakınız A.Y. sayfa 3. Yani zakkumu Doktor Özel keşfetmiş değil. Kaldı ki zakkum ekstresinin keşfi konusunda da Doktor Özel'le Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacılar arasında müthiş bir tartışma olduğu anlaşılıyor. Bakınız Nokta Dergisi Ağustos 1990 sayı 31 sayfa 18-24. Elbet bunu nasıl anlamış olduğu meraka değer. Zakkum ekstresinin veya bu ekstreden elde edilebilecek herhangi bir kimyasal bileşkenin kansere şu veya bu şekilde iyi gelmesi mümkün. Ancak konu bu değil ki. Daha önce de belirttiğim gibi ileride böyle bir ilacın bütün kanser türlerini iyileştirdiği meydana çıksa bile bu Doktor Özel'i şarlatanlık töhmetinden kurtaramaz. Çünkü kendisi No ekstresinin gerçekten de kanseri iyileştirdiğini yeterince kanıtlayan gerekli deney ve testleri yapmadan veya yaptırmadan aşırı bir iddia ile ortaya çıkmıştır. Nitekim Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden bazı araştırmacılar bu maddenin böyle bir etkisi olabileceği varsayımından kalkarak bu varsayımlarını denetlemek için gerekli bilimsel araştırmalara başlamışlar. Noktada çıkan yazıdan anladığıma göre zakkumdan elde edilen NOAK 3 adlı maddenin kanser tedavisinde kullanılabilecek çok etkin bir madde olduğu konusunda herkes aynı fikirdeymiş. Ancak bu şerefin kime ait olduğu konusunda anlaşma sağlanamıyormuş. Tarihte buna benzer öncelik, priority tartışmalarının pek çok örneklerine rastlıyoruz. Bunlardan en ilginci de şüphesiz kalkülüsü kimin keşfettiği konusunda Leibniz ile Newton arasında patlak veren tartışma. Ancak aynı şeyi birbirinden habersiz olarak bazen 2, 3, 4 hatta 7 kişinin keşfettiği bilindiği ve konumuzla doğrudan bir ilişiği bulunmadığı için bu nokta üzerinde durmaya gerek görmüyorum. Yalnız burada kullanılan olduğu deyimi bile kanımca bilimsel görgü kuralları açısından uygun değil. Zira zakkumdan üretilen bağışıklık artırıcı maddenin ilaç olarak piyasaya çıkması için en az 2 yıllık bir zamana ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Nokta sayfa 22. Cümlesinden de anlaşılacağı gibi henüz bu maddenin etkili olup olmadığı araştırılmakta. Bu nedenle bir umudu gerçekle karıştırmamak gerek. Ama biz gene Doktor Özel'in işin başından beri sergilediği tutuma dönelim. Sayın Üstad dünyada tek olduğunu iddia ettiği Muğla yöresinden topladığı zakkumdan sırrına hiçbir zaman eremeyeceğimiz bir yöntemle elde ettiği bir ekstreyi hemen kanserli bir iki hastaya zerk ediyor. Ne hakla? Ve olumlu sonuç aldığını görerek aynı şeyi yüzlerce hasta üzerinde deniyor. Ve bu arada patent için başvurmayı da ihmal etmiyor. İşte Doktor Özel'e yöneltilen şarlatanlık suçlaması da kısmen buradan kaynaklanıyor. Henüz kansere iyi gelip gelmediği klinik deneylerle iyice saptanmamış bir sıvıyı insan kobaylar üzerinde denemeye kalkmak. Nokta dergisine yaptığı açıklamada Profesör Büyükerşen, şu anda ilk hayvan deneyleri Paris'te yapılıyor, arkasından insan deneyleri yapılacak. Daha en az 2,5 yıla ihtiyacımız var, sayfa 24, diyormuş. Besbelli ki No ekstresinin kanseri iyileştirdiğini kafasına koymuş bir kere. Öyle hayvanlar üzerinde deneyler falan yapılmasına gerek görmüyor. Devletin bu davranışlarını kısıtlamış olmasına da son derece öfkelendiğini her vesileyle belli ediyor. Eminim Doktor Özel bugün kendisinin İsviçre ve Almanya'da bazı laboratuvarlarda yaptırtmak zorunda kaldığı araştırmaların da gereksiz olduğu inancında. Bu konuda gösterilen aşırı titizliğe sinirleniyor olmalı. Öyle ya, adam daha 10 yıl önce bir sürü hastayı iyileştirmiş. Şimdi kılı kırk yarmanın ne alemi var? Doktor Özel kanser ilacını nasıl keşfetti? Gelelim Doktor Özel'in kanser ilacını nasıl keşfetmiş olduğuna. Bazen rastlantıların bir buluşa yol açabileceğine daha önce de değinmiştim. Tıp tarihinde buna örnek olarak en çok Fleming'in penisilini buluşu gösterilir. Doktor Özel'in buluşununsa bu tür bir rastlantı eseri olmadığı anlaşılıyor. Milliyetteki röportajlardan öğrendiğimize göre No'yu buluşu salt basit bir gözlemin ürünü. AY2, sütun 1. Doğrusu bir buluş için iyi bir başlangıç. Muğla Devlet Hastanesi başhekimi iken zakkum yetişen yörelerdeki kanser olaylarının daha az olduğunu fark etmiş. Yüksek yerlerde yaşayanlar oraların havası daha temiz olduğu halde kansere daha çok yakalanıyorlar. Aşağılarda 600 metre yükseklikten aşağılarda oturanlar, yani zakkumun bol olduğu yörelerde oturanlar kanser tehlikesine daha az açık. AY2 sayfa 1. Doktor Özel'in bilimsel düşünüş, daha doğrusu mantıklı düşünüş açısından ne derece yetenekli olduğunu denetlemenize yardımcı olabileceğini düşündüğüm için burada biraz durmayı uygun görüyorum. Yukarıda söylediklerinden 1. İstatistiksel bazı verilere dayanmış olduğu, daha doğrusu olması gerektiği, 2. Bu verilere dayanarak zakkumla kanser arasında bir nedensellik bağı gördüğü anlamı çıkıyor. Şimdi akla gelen soru şu, Muğla Devlet Hastanesi'nde bu tür istatistiksel araştırmalar yapılmış mı? Hiç sanmıyorum. Eğer Doktor Özel'in kendisi böyle bir araştırmaya gerek görmüş de 600 metrenin üstündeki yörelerden gelen kanser hastaları ve 600 metrenin altındaki yörelerden gelen kanser hastalarının kesin sayılarını saptayıp aralarında bir karşılaştırma yapmışsa ne âlâ. Ancak Doktor Özel bir bilim adamına yakışır şekilde sadece bu varsayımla yetinmemiş. Zakkumla kanser arasındaki nedensellik ilişkisinde bazı doğrudan direkt gözlemlere de dayanmış. Nitekim ikinci röportajında bu noktayı özellikle vurguluyor. Eğer benim çalıştığım Muğla yöresine gittiyseniz köylülerin hep zakkumla iç içe olduğunu görürsünüz. Bahçelerindeki süs bitkisi zakkumdur. İçtikleri suyun geldiği kaynakların çevresi, dere boyları hep zakkum doludur. Bir de zakkum çiçeğinin havaya bıraktığı polen, çiçek tozu var. Bu da havaya yayılıyor. Ayrıca halkın zakkum yapraklarını azgın yara dedikleri cilt kanserinin üstüne sardıklarını gördüm. 2. Sayfa 1-2. Sayın doktorun bu dediklerinden kendi deyimiyle zakkumla iç içe yaşayan insanların kansere karşı bir çeşit bağışıklık mı kazandıkları, yoksa işlerinden kansere yakalananların zakkumla iç içe olmaları nedeniyle kolayca iyileştikleri mi kastediliyor, bu pek anlaşılmıyor. Ama kastettiği ne olursa olsun, zakkumlu yörelerde yaşayan insanların bundan nasıl etkilendiklerini açıklaması gerekmez mi? Bilgisizliğimi bağışlayın ama bu iki olgu arasında nasıl bir nedensellik ilişkisi olabileceğini ben düşünemiyorum. Sayın doktorun söylediklerine göre zakkumun antikanserojen etkisinin insanlara 3 yoldan geçmesi mümkün. 1. Havadan polenlerle, 2. sudan, 3. zakkum yapraklarının deriye temasıyla. Burada hemen akla şu sorular geliyor. Zakkum çiçeğinin tozlarını teneffüs eden bir insanın kanına bu tozlardan bulunması muhtemel antikanserojen maddeler nasıl geçiyor? Bu bir. İkincisi, Doktor Özel bu tozlarda bu tür maddelerin gerçekten de bulunduğunu saptamış mı? Saptamışsa nasıl saptamış? Mikrobiyolog olmadığına çok muhtemelen çalıştığı Muğla Devlet Hastanesi'nde bunu saptamak için gerekli laboratuvarlar ve teknisyenler bulunmadığına göre doktorun bu tür araştırmalar yapmış olacağına ihtimal vermek çok güç. Zaten sayın doktor mizacı gereği bu tür araştırmaların gereğine inanan bir kişi de değil. Gelelim ikinci ihtimale. Zakkumun eğer varsa antikanserojen etkisi su yoluyla insana nasıl geçebilir? Doktor Özel bunu da açıklamıyor veya herkesin bunu kendi kendine kolaylıkla açıklayabileceğini düşündüğü için açıklamaya gerek görmüyor. Ben sıradan bir insan olarak herhangi akla yakın bir açıklama bulamadığımı itiraf etmek zorundayım. Akla gene de iki ihtimal geliyor. 1. Zakkumun köklerinden antikanserojen madde yakındaki su kaynaklarına veya derelere karışıyor. Bu suları içen insanlar da bu doğal ilacı yutmuş oluyorlar. Burada da akla şu soru geliyor. Bitkiler kökleriyle topraktan su ve mineraller alırlar bildiğimiz kadarıyla. Toprağa dal ve yapraklarında ürettikleri bazı bileşikleri salgıladıkları da olur mu? Dediğim gibi ben bu konuda tümüyle bilgisizim. Bu nedenle soru sormakla yetineceğim. Akla gelen ikinci bir ihtimal, yağan yağmurların zakkumun çeşitli bölgelerinden antikanserojen maddeleri alıp yakındaki kaynak ve derelere taşıması. Her iki durumda da bir insanın gerçek anlamda gözlemlerinden söz edebilmesi için bu yörelerde halkın içtiği suları analiz ettirip bu sularda başka içme sularında bulunmayan bu tür maddelerin bulunup bulunmadığını araştırması gerekirdi. Doktor Özel'in bu tür bir zahmete katlanmış olduğunu, hatta bunun gerekli olduğunu düşünmüş olabileceğini bile sanmıyorum. Oysa bunlar bir araştırıcının ilk yapması gereken şeyler. Bu söylediklerinden de anlaşılacağı gibi Doktor Özel iddia ettiği gibi bazı gözlemler falan yapmış değil. Sadece bazı varsayımlardan kalkmış o kadar. Kaldı ki her iki varsayımında herhangi bir temeli olduğunu sanmıyorum. Var olduğunu kanıtlayana şimdiden teşekkür ederim. Kalıyor geriye doktorun sözünü ettiği üçüncü gözlem. Hani yöre halkının azgın yara dedikleri yaralara zakkum yaprağı sardıkları yolundaki gözlem. Bir yol bu yaraların cilt kanseri olup olmadığı çok şüpheli. Bir kanser uzmanı olmayan Doktor Özel'in onlara kanser teşhisi koymasını şüpheyle karşılamak gerektiğine inanıyorum. Ama hadi diyelim ki teşhisi doğrudur. Bu neyi kanıtlar? Halkın birçok hastalığı olduğu gibi yaraları tedavi için de binbir çeşit koca karı ilacı kullandığını bilmeyen yoktur. Ancak bunlardan hangisinin hangi hastalığa iyi geldiği konusunda istatistiksel araştırmalar yapılmamış olduğu için tedavi biçimiyle iyileşme arasında gerçek bir nedensellik bağı olup olmadığını saptamak mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Özel'e burada da aynı soruyu yöneltmek zorundayım. Zakkum yaprağı sararak kanser yaralarını tedavi etmeye çalışan kişiler üzerinde bu tür istatistiksel araştırmalar yapmış mı veya yaptırmış mı? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum değil, hemen hemen eminim. Zira kendi sözlerinden de sardıklarını gördüm. Bu anlaşılıyor. Sözün kısası Doktor Özel'in yapmış olduğu tek gözlem bu halkın bazı yaralara zakkum yaprağı sarması. Bu gözlemden çok etkilenmiş olmalı. Buna Muğla yöresinde zakkum bitkisinin bol oluşu da eklenince hemen kafasında bir şimşek çakmış. Sakın bu zakkum kanserin ilacı olmasın.